Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı 5. Anlaşma. 4 anlaşmanın yazarından bir Toltek bilgelik kitabı. Yazarı Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz, Janet Mills. Türü kişisel gelişim. Türkçe'ye çeviren Çağlayan Erendağ. Yayın evi Ötesi Yayıncılık. 5. baskı Kasım 2014 İstanbul. ISBN numarası 978-975-8363-39-1. Bu kitap 170 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Ocak 2016. Kurum telefonu 312-363-7746. Arka kapak. Nokta nokta nokta ötesi. Ustaca Sevmek ve Dört Anlaşma kitaplarının yazarı Don Miguel Ruiz'den. Yıllardır basit ve derin mesajıyla dünyada milyonlarca insanın hayatını etkileyen dört anlaşmadan sonra beşinci anlaşma yeni ve güçlü mesajıyla karşınızda. İlk dört anlaşma yeterince zorlu olduğu için beşinci anlaşmanın daha sonra ele alınması gerekiyordu. Beşinci anlaşma tüm gerçeğinizi sözler olmaksızın hakikatin gözünden görmektir. Beşinci anlaşmayı uygulamanın sonucu kendinizi tamamen olduğunuz gibi başka herkesi de olduğu gibi kabul etmektir. Ödülü ise mutluluk ve özgürlüktür. Dört anlaşma hayatı gereksiz acılara boğan binlerce anlaşmayı bozmanın yollarını gösteriyordu. Beşinci anlaşma ise doğarken olduğumuz kadar saf ve sahici olmanın gücünü, özgürlüğünü keşfetmemizi sağlıyor. Dört anlaşmada kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Varsayımda bulunmayın. Daima yapabildiğinizin en iyisini yapın diyen Don Miguel 5. anlaşmada kuşku duyarak dinlemeyi öğretiyor. Çünkü konuşan gerçeği kendi inanç ve anlaşmaların süzgecinden geçirerek algıladığı şekliyle sunar. Her birimizin hikayesi ön yargılarımızla, varsayımlarımızla bulanıklaşmış olabilir. O nedenle işittiklerimizi hakikat olarak kabullenmemeli, kuşkucu olmalıyız. Beşinci anlaşma kuşku duymanın özgürleştirici gücün hakkını vererek kullanmayı armağan ediyor. Beşinci anlaşma sadece kendiniz olmakla mutlu ve doyumlu bir hayata kavuşma bilgeliğini armağan ediyor. Beşinci anlaşma yüreğinizle dinleyip yüreğinizle anlamayı armağan ediyor. Şimdi yeni armağanınızı açma zamanı. Bu güzel gezegende yaşayan herkese ve gelecek nesillere. Teşekkür. Yazarlar bu kitabın annesi Janet Mills'e tüm sevgi ve desteğinden dolayı Judy Segal'e yolu aydınlattığı için Ray Chambers'a dört anlaşmanın mesajını onca insanla paylaştıkları için Oprah Winfrey ile Ellen DeGeneres'e ABD Hava Kuvvetleri'ndeki paralı sisteminde dört anlaşmayı kullandıkları için Ed Rosenberg ve tüm General Reimer'a, bu kitabın gerçekleşmesi için zaman ve yeteneklerini cömertçe sunan Gail Mills, Karen Krieger ve Nancy Carlton'a ve sadakatleriyle Toltec öğretilerine verdikleri sürekli destek için Joyce Mills, Maya Champa, Dave McCullough, Teresa Nelson ve Shikiba Samimi Amri'ye yürekten şükranlarını sunmayı borç bilirler. Toltekler. Bundan binlerce yıl önce Toltekler Güney Meksika'da bilgi sahibi kadın ve erkekler olarak tanınırlardı. Antropologlar onlardan bir ulus ya da ırk olarak söz etse de Toltekler aslında kadim insanların ruhani bilgi ve uygulamalarını araştırıp muhafaza eden bilim insanlarıyla sanatçılardan oluşan bir toplum idi. Usta Nagual ve öğrenciler insanın tanrıya dönüştüğü yer olarak bilinen Mexico City dışındaki Teotihuacan adlı antik şehrin piramitlerinde bir araya gelirlerdi. Bin yıllar boyunca Nagual'lar atalarından gelen bilgeliği gizleyerek varlığını örtbas etmek zorunda kalmışlardır. Avrupa'nın bölgeyi fethiyle birkaç çırağın kişisel gücü sürekli istismarı birleşince bilginin onu bilgece kullanmaya hazır olmayanlardan ya da çıkarları adına kasten kötüye kullanacaklardan sakınılması gerekti. Neyse ki ezoterik Toltek bilgisi biçimlendirilerek farklı Nagual sülaleleri tarafından nesilden nesle aktarıldı. Asırlar boyu bir sır perdesi altında kalmış olsa da, bilgeliğin halklara iade edilmesini gerektiren bir çağın gelişini duyuran kehanetler vardı. Şimdi Kartal Şövalye sülalesinden Nagual'lar, Miguel ve Jose Ruiz, güçlü Toltek öğretilerini bizlerle paylaşmak üzere görevlendirilmiş bulunuyor. Toltek bilgeliği dünyadaki tüm kutsal ezoterik gelenekler gibi aynı hakikat birliği özünden yükselir. Bir din olmamakla birlikte yeryüzünde öğretmenlik yapmış tüm ruhani ustaları sayar. Ruhu sarmaladığı halde en doğrusu onu mutluluk ve sevgiye erişim kolaylığının öne çıktığı bir yaşam biçimi olarak tanımlamaktadır. Giriş. Dört anlaşma yıllar önce yayımlandı. Onu okuduysanız bu anlaşmaların neler yapabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Kendinizle, başkalarıyla, hayatla yaptığınız binlerce kısıtlayıcı anlaşmayı bozarak yaşamınızı dönüştürme kudreti vardır onlarda. Dört anlaşmayı ilk okuyuşunuzda büyüsü kendini göstermeye başlar. Etkisi okuduğunuz kelimelerin anlamından çok daha derindir. Kitaptaki her kelimeyi önceden biliyormuş gibi hissedersiniz. Belki hissedip de asla ifade etmediğiniz kelimeler kitabı ilk okuyuşta inandıklarınıza meydan okuyarak sizi anlayışınızın sınırlarına getirir. Pek çok kısıtlayıcı anlaşmayı bozar, pek çok engeli aşsanız da sonra yenileri gelir. İkinci okuyuşta yeni bir kitap olduğu hissine kapılırsınız çünkü algılarınızın sınırları genişlemiştir bile. Bir kez daha derin bir farkındalık düzeyine götürür sizi. Ve o an erişebileceğiniz sınıra varırsınız. Üçüncü kez okuduğunuzda ise yepyeni bir kitap gibi gelir. Tıpkı sihirliymiş gibi. Çünkü gerçekten de öyledir dört anlaşma. Sizin yavaş yavaş özgün benliğinizi keşfetmenize yardımcı olur. Uyguladıkça bu dört basit anlaşma sizi yaşarmış gibi yaptığınız yere değil, gerçekten neyseniz oraya götürür. Tam da olmak istediğiniz yer burasıdır. Gerçekten neyseniz o olmak. Dört anlaşmadaki ilkeler gencinden yaşlısına herkesin yüreğine hitap eder. Dünyanın her yerinden farklı kültürlere, farklı diller konuşan, son derece farklı din, felsefe ve inanca sahip insanlara seslenir. İlkokuldan liseye, liseden üniversiteye çok değişik türden okullarda okutulmuşlardır. Saf, sağduyu olduklarından dört anlaşmadaki ilkeler herkese ulaşır. Şimdi artık yeni bir armağan verme zamanı geldi. Beşinci anlaşma. Beşinci anlaşma ilk kitabımda yer almıyordu. Çünkü ilk dört anlaşma o zaman için yeterince zorluydu. Beşinci anlaşma da elbette sözle yapılmıştır. Ancak anlam ve niyeti kelimeleri aşar. Beşinci anlaşma en son aşamada tüm gerçeğinizi sözler olmaksızın hakikatin gözünden görmektir. Beşinci anlaşmayı uygulamanın sonucu kendinizi tamamen olduğunuz gibi, başka herkesi de olduğu gibi kabul etmektir. Bunun ödülü ebedi mutluluğunuzdur. Uzun yıllar önce bu kitabın içerdiği kimi kavramları yardımcılarıma öğretmeye başlamıştım. Sonra anlatmaya çalıştıklarımı anlamaya, kimsenin hazır olmadığını keşfedince buna son verdim. Yıllar sonra oğlum Don Jose aynı öğretileri bir grup öğrenciyle paylaşmaya başladığında ise benim başaramadığımı başardı. Don Jose'nin başarıya ulaşma nedeni belki mesajı paylaşmaya olan eksiksiz inancıydı. Varlığının ta kendisi gerçeği söylüyor, sınıfına gelenlerin inançlarına meydan okuyordu. Onların hayatında oğlum muazzam bir fark oluşturmuştu. Don Jose Ruiz çocukluğundan beri, konuşmaya başladığından bu yana çırağımdı. Bu kitapta oğlumu sizlerle tanıştırmak ve 7 yıl boyunca birlikte anlattığımız öğretilerin özünü sizlere sunmaktan onur duyuyorum. Mesajı mümkün olduğunca kişiselleştirmek ve daha önceki Toltek Bilgeliği serisi kitaplarındaki birinci tekil şahıs sesini sürdürmek adına 5. anlaşmada da aynı şahıs kipini sürdürmeyi yeğledik. Bu kitapta siz okurlara tek ses, tek yürek olarak sesleniyoruz. Kısım 1. Sembollerin Gücü. 1. Başlangıçta. Her şey programlanmış. Doğduğunuz andan itibaren dünyaya bir mesaj iletirsiniz. Bu mesaj nedir? Mesaj çocuktur, yani sizsiniz. Bir insanın bedenindeki sonsuzluğun elçisi olan meleğin varlığıdır. Sonsuzluk, o tam güç sadece sizin için bir program yaratır. Kendiniz olmak için gerek duyduğunuz ne varsa o programın içindedir. Doğar, büyür, çiftleşir, yaşlanır ve en sonunda sonsuza geri dönersiniz. Bedeninizdeki her hücre zeki, eksiksiz ve neyse o olmaya programlanmış kendi başına birer evrendir. Siz her neyseniz o insan olmaya programlanmış durumdasınız ve zihninizin kim olduğunuzu sandığı bu program açısından hiç fark etmez. Program düşünen zihinde değildir. Bedende DNA dediğimiz yerdedir ve başlangıçta siz onun bilgeliğini içgüdüsel olarak izlersiniz. Küçük bir çocuk olarak ne sevdiğinizi, sevmediğinizi, ne zaman neyi sevip sevmediğinizi bilirsiniz. Sevdiğinizi izler, sevmediklerinizden uzak durmaya çalışırsınız. İzlediğiniz içgüdüleriniz sizi mutlu olmaya, hayattan zevk almaya, oynamaya, sevmeye, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönlendirir. Peki sonra ne olur? Bedeniniz gelişmeye, zihniniz olgunlaşmaya başladıkça siz de mesajınızı iletmek için semboller kullanmaya başlarsınız. Nasıl kuşlar kuşları, kediler kedileri anlarsa insanlar da insanları semboloji sayesinde anlarlar. Bir ıssız adada doğup tek başınıza yaşasaydınız bile belki 10 yıl sürerdi ama eninde sonunda gördüğünüz her şeye bir ad verir. Sadece kendi kendinize de olsa bir mesajı iletmek için bulduğunuz o dili kullanırdınız. Neden böyle yapardınız? Bunu anlamak kolay. Nedeni insanların çok akıllı olmaları değil. Biz insanların bir dil yaratmak, kendimize göre bir semboloji icat etmek üzere programlanmış olduğumuzdandır. Bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında insanlar binlerce farklı dilde konuşur ve yazarlar. İnsan sadece diğer insanlarla değil, daha önemlisi kendisiyle iletişim kurabilmek için türlü çeşitli semboller icat etmiştir. Bu semboller çıkarttığımız sesler, yaptığımız hareketler ya da doğası grafik olan el yazısı ve işaretlerdir. Nesneler, fikirler, müzik ve matematik için semboller olsa da ilk adım sesin girişiyle başlar. Bu da sembolleri kullanmayı konuşmak için öğrendiğimiz anlamına gelir. Bizden önce gelmiş olanlar zaten var olan her şeye birer isim verdiklerinden bize seslerin anlamlarını öğretmek kalır. Şuna masa, buna iskemle derler. Deniz kızı ya da tek boynuzlu at gibi yalnızca hayalimizde yaşayan nesnelere de birer isim vermişlerdir. Öğrendiğimiz her kelime gerçek ya da hayal ürünü bir şeyi sembolize eder. Öğrenecek binlerce kelime vardır. 1 ve 4 yaş arası çocukları gözlemlediğimizde onların tüm sembolojiyi öğrenmekte gösterdikleri gayreti görürüz. Zihnimiz henüz olgunlaşmadığından genellikle anımsayamadığımız büyük bir çabadır bu ama tekrarlayıp uygulayarak sonunda konuşmayı öğreniriz. Bakıp büyütenler kendi bildiklerini aktardıklarından konuşmayı ilk öğrendiğimizde bizi bilgiyle programlayan da onlardır. Birlikte yaşadığımız insanlar kültürlerine özgü, sosyal, dini ve ahlaki kurallar dahil epeyce bilgi sahibidirler. Dikkatimizi yakalar, bilgiyi aktarır ve bize kendileri gibi olmayı öğretirler. Nasıl bir kadın ya da erkek olacağımızı içinde doğduğumuz toplum doğrultusunda öğreniriz. Toplumumuza göre doğru hareket etmeyi öğreniriz ki bu da nasıl iyi insan olunacağı ile eş anlamlıdır. Aslında tıpkı bir kedi, köpek ya da herhangi bir hayvan gibi yani ceza ve ödüllendirme yöntemiyle evcilleştirilmiş oluruz. Büyüklerin istediğini yaptığımızda bize aferin çocuğum denir. Onların istediklerini yapmadığımızda ise kötü çocuk oluruz. Bazen kötü çocuk olmadan cezalandırılırız, bazen de iyi çocuk olmadan ödüllendiriliriz. Cezalandırma korkusuyla, ödülden mahrum edilme korkusu yüzünden başkalarını memnun etmeye uğraşırız. İyi olmaya çalışırız, zira kötülere ödül değil, ceza verilir. İnsanın evcilleştirilmesinde ailemizin tüm değer ve kuralları bize dayatılır. İnançlarımızı seçme imkanımız yoktur. Neye inanacağımız ve inanmayacağımız bize dikte edilir. Birlikte yaşadığımız insanlar bize kendi fikirlerini söylerler. şu doğru, bu yanlış, şu iyi, bu kötü, şu güzel, bu çirkin. Tıpkı bir bilgisayar gibi bütün bu bilgiler kafamıza yüklenir. Biz masumuzdur. Ana babamız ve diğer büyüklerimizin sözlerine inanırız. Onları kabul ederiz ve bilgi hafızamızda saklanır. Öğrendiğimiz ne varsa zihnimize anlaşma sonucu girer. Orada anlaşma sonucu kalır, ancak önce dikkatten geçer. Zihnin geniş bir olasılıklar yelpazesi içindeki tek bir nesneye odaklanmamızı mümkün kılan bölümü olduğu için insanlar da dikkat çok önemlidir. Dikkat sayesinde dışarıdan gelen enformasyon içeriye, içerideki de dışarıya aktarılır. Dikkat, insandan insana mesaj yollamak ve almak için kullandığımız kanaldır. Bir zihinden diğerine kurulmuş bir köprüye benzer. O köprüyü sesler, işaretler, semboller, dokunuş, kısacası dikkati yakalayan her olayla kurarız. Böyle öğrenir, böyle öğretiriz. Dikkatini vermeyen birine hiçbir şey öğretemediğimiz gibi dikkatimizi vermezsek hiçbir şey öğrenemeyiz. Büyüklerimiz bize dikkati kullanarak semboller yoluyla zihnimizde gerçekliğin tamamını yaratmayı öğretirler. Sembolojiyi seslerle öğrettikten sonra alfabeyi kafamıza sokarlar ve bu kez aynı dili sembollerle grafik olarak öğreniriz. Hayal gücümüz gelişmeye başlar, merakımız güçlenir ve sorular sormaya başlarız. Sorar, sorar, durmak bilmeden sorarız. Her yerden enformasyon toplarız. Kafamızda kendi kendimize sembolleri kullanarak konuşmaya başladığımızda bir dilin nihayet ustası olduğumuzu anlarız. İşte düşünmeye o zaman başlarız. Ondan önce düşünmez, iletişim kurmak için sözlerle sembolleri taklit ederiz. O sembollere anlam ve duygu yüklemezden önce hayat gayet basittir. Bir kez sembollere anlam vermeye başlayınca, yaşamımızda olup bitenlerden bir anlam çıkartmaya çabalarken kullanırız onları. Gerçek olan ve olmayan ama gerçekmiş gibi hayal ettiğimiz güzel, çirkin, sıska, şişko, akıllı, aptal gibi şeyleri düşünürken sembolleri kullanırız. Ve dikkat ettiğinizde ancak ustalaşmış olduğumuz bir dilde düşünebiliriz. Uzun yıllar tek konuştuğum dil İspanyolcaydı. Ve İngilizce düşünebilecek kadar İngilizce sembolü öğrenmem epeyce zaman aldı. Bir dilde ustalaşmak kolay değilse bile belli bir noktada öğrendiğimiz sembollerle düşündüğümüzü fark ederiz. 5-6 yaşında okula başladığımızda doğru ve yanlış, kazanan ve kaybeden, kusursuz ve kusurlu gibi soyut kavramların anlamını biliyoruzdur. Okulda zaten bildiğimiz sembollerle okuma yazmayı öğreniriz ve yazılı dil sayesinde bilgi birikimimiz artar. Daha da çok sembole anlam yüklemeyi sürdürürken artık düşünmek yalnız çabasız değil, kendiliğinden olur. Şimdi öğrendiğimiz semboller kendi kendilerine dikkatimizi yakalıyor. Artık bildiklerimiz bizimle konuşmaktadır ve biz de bilgimizin söylediklerini dinleriz. Ben buna bilginin sesi diyorum. Çünkü bilgi kafamızda konuşur. Çoğu zaman o sesi farklı tonlarda işitiriz. Annemizin, babamızın, kız ve erkek kardeşlerimizin hiç durmadan konuşan sesidir bu. Gerçek değildir. Biz yaratmışızdır onu. Ama gerçekliğine inanırız. Çünkü inancımızın gücüyle ona hayat veririz. Bu da demektir ki onun her dediğine kuşku duymadan inanırız. Çevremizdeki insanların görüşleri zihnimizi ele geçirdiğinde böyle olur. Herkesin bizimle ilgili bir görüşü vardır. Ne olduğumuzu bize onlar söyler. Küçükken ne olduğumuzu bilmeyiz. Kendimizi ancak bir aynadan görebiliriz. O aynada çevremizdeki insanlardır. Annemiz şöylesin der, ona inanırız. Onun dedikleri babamız veya diğer kardeşlerimizinkinden başkadır ama olsun, onlarla da aynı fikirdeyizdir. İnsanların dış görünüşümüz hakkındaki fikirleri özellikle çocukluğumuzda çok doğru gelir. Baksana annenin gözlerini almışsın, burnun da tıpkı deden. Ailemizin, öğretmenlerimizin, okuldaki bizden büyük çocukların bütün fikirlerini dinleriz. O aynalarda imgemizi görür, öyle olduğumuzu kabul ederiz ve kabullenmemizle birlikte o görüş inanç sistemimizin parçası haline gelir. Azar azar tüm o görüşler davranışlarımızı meydana getirir ve zihnimizde başkalarının sözlerine göre kendi imgemizi oluştururuz. Güzelim, pek güzel değilim. Akıllıyım, o kadar da akıllı değilim. Hep kazanırım, hep kaybederim. Şu işi yaparım, o işi yapamam. Bir noktada ana, baba ve öğretmenlerimizin, din ve toplumun tüm o kanıları sonucunda kabul edilmek için belli bir biçime girmemiz gerektiğine bizi inandırır. Bize nasıl olmamız, görünmemiz, davranmamız gerektiğini onlar söyler. Şöyle olmalıyım, böyle olmamalıyım. Olduğumuz gibi kabul görmediğimizden, olmadığımız gibi davranırız. Reddedilme korkusu yeterince iyi olmama korkusuna dönüşür ve kusursuzluk adını verdiğimiz bir şeyin arayışına gireriz. Bu arayışta kusursuzluğun olmayı dilediğimiz ama olmadığımızı bildiğimiz halin bir imgesini oluşturur, sonra da kendimizi yargılamaya başlarız. Kendimizden hoşlanmayız ve bak ne solaksın, ne çirkinsin, ne şişko, ne kısa, ne zayıf, ne aptalsın diye kendi kendimizle konuşuruz. İşte dram burada başlar. Çünkü semboller bize karşı gelmektedir. O sembolleri kendimizi dışlamak için öğrendiğimizi fark etmeyiz bile. Encilleşmeden önce ne olduğumuzu, nasıl göründüğümüzü hiç umursamayız. Araştırmaya, yaratıcılığımızı ifadeye, zevke yaklaşıp acıdan kaçınmaya yatkınızdır. Çocuklukta özgür ve vahşiyizdir. Kendimizden utanç duymadan ve kendimizi yargılamadan çırılçıplak koşarız. Doğruyu söyleriz çünkü gerçekte yaşarız. Dikkatimiz andadır, gelecekten korkmaz, geçmişten utanmayız. Evcilleştirildikten sonra herkes için iyi olmaya çalışırız ama artık kendimiz için yeterince iyi değilizdir. Çünkü asla kendi kusursuzluk imgemize layık olacak biçimde yaşayamayız. Tüm normal insancıl eğilimlerimiz evcilleşme sürecinde yok olmuştur ve biz kaybettiğimizi aramaya koyuluruz. Özgürlüğün peşine düşeriz çünkü artık gerçek halimizi yaşama özgürlüğüne sahip değilizdir. Mutluluğu ararız çünkü artık mutlu değilizdir. Güzelliği aramaya başlarız çünkü artık güzel olduğumuza inanmayız. Büyümeye devam ederiz. Bedenimiz ergenlik çağında hormonlar dediğimiz salgıları üretmek üzere programlanmıştır. O artık çocuk bedeni olmaktan çıkmıştır. Eski yaşam tarzımıza uyum sağlayamayız. Ana babamızdan neyi yapıp yapmayacağımıza dair sözler işitmek istemeyiz. Özgürlüğümüzü isteriz. Kendimiz olmak isteriz. Öte yandan kendimiz olmaktan korkarız. Herkes bize artık çocuk değilsin der. Oysa yetişkin de değilizdir. Ve bu dönem biz insanlar için oldukça zordur. Yeni yetme çağımızda kimsenin bizi evcilleştirmesine gerek kalmamıştır. Biz zaten kendimizi yargılamayı, cezalandırmayı ve ödüllendirmeyi, bize verilen inanç sistemiyle ceza ve ödül sistemini kullanarak uygulamayı öğrenmişizdir. Dünyanın kimi bölgelerindeki insanlara bu evcilleşme daha kolay, kimi yerlerdekilere ise daha zor gelebilir. Ancak hiçbirimizin bu evcilleştirilmeden kaçma şansı yoktur. Hiçbirimizin. Nihayet beden olgunlaşır ve her şey yeniden değişir. Bir kez daha arayış içine gireriz ancak şimdi giderek daha çok aradığımız kendi benliğimizdir. Sevgiyi ararız çünkü onun dışımızda bir yerlerde olduğuna inanmayı öğrenmişizdir. Adaleti ararız çünkü bize öğretilen inanç sisteminde adalet yoktur. Hakikati ararız çünkü yalnızca beynimizde sakladığımız bilgiye inanırız. Ve elbette hala aradığımız kusursuzluktur çünkü artık hiç kimse kusursuz değildir diye düşünen tüm diğer insanlarla hemfikirizdir. Birinci ayrımın sonu sayfa 25.